Ayrım 11, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 151. Bayan Phelps ağlıyordu. Çölün ortasındaki diğerleri onun ağlaması hızlanırken nasıl yüzünü buruşturup biçimini bozduğunu izlediler. Ona ilişmeden duygularını açığa vuruşuna şaşırarak seyrettiler onu. Kendini kontrol edemeyerek hıçkırdı. Montag bile afallamış sarsılmıştı. ''Şşş'' dedi Mildred. ''Bir şeyin yok Clara. Şimdi Clara, kendine gel. Clara, neyin var?'' ''Ben'' dedi Bayan Phelps ağlayıp. ''Bilmiyorum, bilmiyorum, sadece bilmiyorum. Ah, ah!'' Bayan Bowles ayağa kalkarak ateş saçan gözlerle Montag'a baktı. ''Gördünüz mü? Biliyordum. Kanıtlamak istediğim de buydu. Bunun olacağını biliyordum. Hep söylerim, şiir ve gözyaşları, şiir ve intihar, ağlamak ve feci duygular, şiir ve hastalık, bütün bunlar duygusallık. Şimdi kendine kanıtladım. Kötüsünüz Bay Montag, kötüsünüz.''
''Faber şimdi'' dedi.
Montag dönerek duvardaki bir açıklığa yürüdüğünü ve kitabı pirinç ızgaranın arasından içeride onu bekleyen alevlere attığını fark etti.
''Aptalca sözler, aptalca, aptalca incitici sözler.'' diyordu Bayan Bowles.
''İnsanlar neden insanları incitmek ister? Dünyada yeterince incitecek şey yokmuş gibi insanlara böyle zırıltılarla eziyet etmek zorunda mısınız?'' ''Clara, bak Clara.'' diye Mildred onun kolunu çekerek yalvardı. ''Haydi neşelenelim, sen aileyi aç, şimdi gülelim ve mutlu olalım. Şimdi ağlamayı bırak, bir parti yapacağız.''
''Hayır,'' dedi Bayan Bowles, ''ben doğru evime yollanıyorum. Eğer benim evimi ve aileyi ziyaret etmek istersen ne âlâ. Fakat yaşadığım sürece bu itfaiyecinin çılgın evine bir daha gelmeyeceğim.''
''Evine git.'' Montag ona gözlerini dikti sakince. ''Eve git ve boşanmış olduğun ilk kocanı düşün. Sonra bir jetle öldürülen ikinci kocanı, sonra da beynini uçuran üçüncü kocanı düşün.'' Eve git ve başından geçen bir düzine kürtajı düşün. Eve git ve o lanet sezaryen ameliyatlarını ve senden nefret eden çocuklarını düşün. Eve git ve bütün bunların nasıl olduğunu ve onları önlemek için neler yaptığını düşün. Eve git diye haykırdı. Seni ben yere yıkıp kapıdan dışarı fırlatmadan eve git.
Kapılar çarpıldı ve ev bomboştu. Montag kirli kar rengi oturma odası duvarları arasında, kış havasının ortasında yapayalnız durdu.
Banyodan su sesleri geliyordu. Mildred'in uyku tabletlerini eline düşürmek için yaptığı sallama sesini duydu.
''Budala Montag, budala, budala, oh tanrım seni çılgın budala.''
''Kes sesini.'' Yeşil kurşunu kulağından çıkartıp cebine tıktı. Kurşun derinden cızırdadı. ''Budala, budala.'' Evi araştırdı ve kitapları Mildred'in onları istiflediği yerde buzdolabının arkasında buldu. Bazıları kayıptı ve Montag onun evindeki dinamiti yok etmek için teker teker kendi işlemlerini yaptığını biliyordu. Fakat şimdi kızgın değildi, sadece yorulmuştu ve kendine şaşıyordu. Kitapları arka bahçeye taşıdı, sokak çitine yakın çalıların arasına sakladı. Sadece bu gecelik diye düşündü. Mildred'in diğerlerini de yakması olasılığına karşı. Eve geri dönerek Mildred diye karanlık yatak odasının kapısından seslendi. Hiç ses yoktu. Dışarıda işine gitmek için çimenliği aşarken Clarice McClellan'ın evinin ne kadar karanlık ve terk edilmiş olduğunu görmemeye çalıştı. Şehir merkezine o müthiş hatasıyla birlikte büsbütün yalnız halde giderken gecenin karanlığında konuşan tanıdık ve yumuşak bir sesin garip sıcaklığını ve güzelliğini aradı. Sadece daha birkaç saat geçmesine karşın sanki Faber'ı bir ömür boyu tanıyormuş gibi geliyordu. Şimdi artık kendisinin iki insan olduğunu biliyordu. Öncelikle kendisinin hiçbir şey bilmeyen, hatta kendisinin bir budala olduğunu bile bilmeyen, ancak biraz kuşkulanan Montag'dı. Ayrıca tıpkı bir trenin gece şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar uzun ve iğrenç tek bir hareketle soğuruluşu süresince kendisiyle konuşan, yaşlı bir adam olduğunu biliyordu. İzleyen günlerde ve aysız gecelerde ya da dünyanın üstünde ışıl ışıl bir ayın parladığı gecelerde yaşlı adamın damla üstüne damla, taş üstüne taş, kat üstüne kat koyarak konuşmaya devam edeceğini biliyordu. Sonunda zihni feveran edecek ve o artık Montag olmayacaktı. Bunu söylüyordu ona yaşlı adam, bunu vaat ediyordu, bunu garanti ediyordu. Sonunda o Montag artı Faber, ateş artı su olacak ve bir gün her şey sessizlik içinde kaynayıp karıştıktan sonra ne ateş ne de su kalacak. Sadece şarap olacaktı. Ayrı ve birbirine karşıt iki şeyden üçüncü bir şey doğacaktı. Ve bir gün geriye budalalara bakacak ve budalaları tanıyacaktı. Daha şimdiden uzun yolculuğun başladığını, ayrılmayı, şu andaki benliğinden uzaklaşmaya başladığını hissediyordu. Buğulu metrodan çıkıp itfaiye dünyasına doğru yol alırken, gecenin bu geç saatinde böceğin vınlaması, uykulu sivrisineğin vızıldaması ve önce onu azarlayan sonra yatıştıran nazik, ince mırıltıyı dinlemek çok güzeldi. ''Merhamet Montag, merhamet! Onlarla çekişip dırdır etme. Biraz önceye kadar sen de onlardan biriydin. Sonsuza kadar devam edeceklerine o kadar eminler ki. Fakat edemeyecekler. Bunun uzayda güzel bir ateş meydana getiren bir meteor olduğunu, fakat eninde sonunda bir gün çarpacağını bilmiyorlar. Onlar sadece alevi, senin de önceden gördüğün gibi sadece güzel ateşi görüyorlar.'' Montag evlerinde oturan yaşlı adamların, o ince fındık kabuğu kemiklerine bir şey olacak diye korkanların eleştirmeye hakları yok. Fakat sen daha başında her şeyi katlediyordun. Dikkatli ol, ben senin yanındayım, bunu unutma. Olanların nasıl meydana geldiğini anlıyorum. O körlemesine öfkenin beni de dinçleştirdiğini kabul etmeliyim. Tanrım, kendimi ne kadar genç hissettim. Fakat şimdi senin kendini yaşlı hissetmeni istiyorum. Benim korkaklığımın birazının sana sızmasını istiyorum. Bu gece önümüzdeki birkaç saat içinde Beatty'yi gördüğün zaman onun çevresinde sessizce dolaş, onu senin için işitmemi sağla, durumu hissetmemi sağla. Hayatta kalmak bizim biletimizdir. Zavallı aptal kadınları unut. ''Sanırım onları yıllarca olduklarından daha mutsuz yaptım.'' dedi Montag. ''Bayan Phelps'i ağlarken görmek beni sarstı. Belki de onlar haklıydı. Belki de gerçeklerle karşılaşmak yerine gerçeklerden kaçıp eğlenmek daha iyi. Bilmiyorum, kendimi suçlu hissediyorum.'' ''Hayır etmemelisin. Eğer savaş olmasa, eğer dünyada barış olursa çok iyi, eğlen derim.'' Fakat Montag, artık sırf itfaiyeci olamazsın. Dünyada işler pek iyi gitmiyor. Montag terledi. Montag, dinliyor musun? Ayaklarım, dedi Montag. Onları kımıldatamıyorum. Kendimi o kadar lanet bir aptal gibi hissediyorum ki. Ayaklarım kımıldamıyor. Dinle, rahatla, dedi ihtiyar adam yumuşak bir sesle. Biliyorum, biliyorum. Hata yapmaktan korkuyorsun. Korkma. Hatalardan yararlanılabilir. Bayım, genç olduğum zamanlar bilgisizliğimi insanların yüzlerine vurdum. Beni sopalarla dövdüler. O zamanlar kırkımdaydım ve kör aletim benim için iyi bir keskinliğe ulaşıncaya kadar bilendi. Eğer bilgisizliğini saklarsan kimse sana vuramaz ama hiçbir zaman öğrenemezsin. Şimdi ayaklarını kendinle birlikte itfaiye binasına götür. Biz ikiziz, artık yalnız değiliz ve kopuk. Birbiriyle teması olmayan oturma odalarıyla birbirimizden ayrılmıyoruz. Beatty üzerine çullandığı zaman yardıma ihtiyacın olursa, burada kulak zarının dibinde oturup not almakta olacağım. Montag önce sağ ayağını, sonra sol ayağının kımıldadığını hissetti. İhtiyar, dedi, benimle kal. Mekanik tazı gitmişti, kulübesi boştu ve itfaiye binası sıvalı duvarlarının sessizliği içindeydi. Turuncu semender karnı gaz yağıyla dolu olarak oradaydı ve ateş püskürtücüler yan tarafında çapraz olarak asılıydı. Ve Montag sessizce yaklaşıp pirinç direğe dokundu ve karanlıkta yukarı kayarken geriye, boş köpek kulübesine kalbi çarparak durup tekrar çarparak baktı. Beatty iniş deliğinin yakınında durmuş bekliyordu. Fakat sanki beklemiyormuş gibi sırtını dönmüştü. Beat'i kağıt oynayan adamlara hayret dedi. İşte her dilde kendisine budala denilen çok garip bir yaratık geliyor. Ellerini yana uzatarak bir hediye bekler gibi avucunu açtı. Montag kitabı içine koydu. Başlığına bile bakmadan Beat'i kitabı çöp sepetine fırlattı ve bir sigara yaktı. En aptal olanlar yarım akıllı olanlardır. Geri hoş geldin Montag. Artık ateşin düştüğüne ve hastalığın geçtiğine göre umarım bizimle kalırsın. Bir el poker için oturmak ister misin? Oturdular ve kartlar dağıtıldı. Beatty'nin bakışları altında Montag ellerindeki suçluluğu hissetti. Parmakları kötü bir şey yapıp şimdi durmayan bir dağ gelinciği gibiydi. Ve Beatty'nin alkolle alevlenmiş bakışları altında elleri titriyor, cebinde saklanacak yer arıyor, kımıldıyordu. Eğer Beatty üstlerine biraz üflese elleri kuruyarak kapanacak ve bir daha hiç canlanamayacakmış gibi geldi Montag'a. Hayatının sonuna kadar elleri unutulmuş olarak ceketin kollarının içine gömülü kalacaktı. Çünkü onun bir parçası değillermiş gibi kendi başlarına hareket eden eller bunlardı. Kitaplar çalmak üzere, Eyüp'le ve Ruth'la ve Willy Shakespeare'la kaçmak üzere vicdanın kendisini belli ettiği ilk yerdi. Ve şimdi itfaiye merkezinde bu eller kana bulanmış görünüyorlardı. Yarım saat içinde iki kere Montag oyundan kalkarak ellerini yıkamak için tuvalete gitmek zorunda kaldı. Döndüğü zaman ellerini masanın altına sakladı. Beatty güldü. Ellerini göz önünde tut Montag. Anlarsın. Sana güvenmediğimizden değil fakat... Gülüştüler. Pekala dedi Beatty. Kriz geçti ve her şey yolunda. Koyun ağılına dönmüştür. Hepimiz ara sıra yolunu kaybeden birer koyunuz. Gerçek gerçektir. Sayım bitinceye kadar hepimiz ağladık. Soylu düşüncelerin eşlik ettiği adamlar hiçbir zaman yalnız değildir diye haykırdık kendimize. Güzel dile getirilmiş bilginin güzel besini demişti Sir Philip Sidney. Ama diğer yandan Alexander Pope da sözcükler yapraklar gibidir. Onların çok bulunduğu yerde anlam meyvesi pek fazla bulunmaz. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Bilmem.
Dikkat diye çok uzaklardaki bir dünyada yaşayan Faber fısıldadı. Ya da şu, yetersiz bilgi tehlikeli bir şeydir. Ya çok iç ya da Pierre'ya kaynağını hiç tatma. Dipnot, Pierre'ya Musa'ların oturduğu farz edilen Orfeus'un efsanevi ülkesi. Orada sığ sulardan bir yudum bile beyni zehirler. Çok içince de bizi yeniden kendimize getirir. Pop, aynı yazı. Bu seni nereye yerleştiriyor? Montag dudağını ısırdı. Beatty elindeki kağıtlara gülümserken ben sana söyleyeyim dedi. Bu seni kısa bir süre sarhoş etti. Bir iki satır okursun ve göklere çıkarsın. Bom! Dünyayı patlatmaya, kafalar kesmeye, kadınları ve çocukları dövmeye ve otoriteyi yok etmeye hazırsındır. Biliyorum çünkü ben de bunlardan geçtim. Montag sinirlice ben iyiyim dedi. Kızarmayı kes, seni iğnelemiyorum gerçekten. Biliyor musun, bir saat önce bir rüya gördüm, bir tavşan uykusuna yatmıştım ve bu rüyada sen ve ben, Montag, kitaplar üzerine şiddetli bir tartışmaya girişmiştik. Öfken gittikçe arttı, yüzüme bazı alıntıları haykırdın. Bütün saldırılarını sükunetle karşıladın. Sana iktidar dedim ve sen de Dr. Johnson'ın sözüyle bilgi güçten daha kuvvetlidir dedin. Ve ben de evet sevgili çocuğum, fakat Dr. Johnson aynı zamanda kesinliği belirsizlik için terk eden bir insan akıllı değildir der diye sana cevap verdim. İtfaiyecilikte kal Montag, geri kalan her şey üzücü bir kargaşa.
Dinleme diye fısıldadı Faber, seni şaşırtmaya çalışıyor. Çok kaypak, dikkatli ol.
Beatty kendi kendine güldü. Ve sen bana aynen gerçek gün ışığına çıkacak ve cinayetler uzun süre saklanamayacaktır dedin. Ben de iyi niyetle tanrım bu sadece atlarından bahsediyor diye bağırdım ve ekledim. Şeytan kutsal kitabı amaçları için bir delil olarak gösterebilir. Ve sen bağırdın bu yaldızlı bir budalayı bilgelik okulundaki yırtık pırtık giysili bir ermişten üstün tutar. Ve ben tatlılıkla fısıldadım. Fazla itiraz gerçeğin değerini yok eder. Ve sen aykırdın. Bir caninin görüntüsü karşısında cesetler bile kanar. Ve ben senin elini okşayarak sana bir ağız hastalığımı verdim dedim. Sen bir çığlık atarak bilgi güçtür dedim ve ekledin. Bir devin iki omzunun en ucunda oturan bir cüce. Ve ben de sözlerimi az rastlanır bir bilgelikle toparladım. Bir eğretilemeyi kanıt olarak bir kuru laf zilini önemli gerçeklerin kaynağı olarak alma ahmaklığı, kendini Tanrı'nın gerçekleri açıklamak için yararlandığı bir kahin sanma ahmaklığı doğuştan içimizde vardır. Bay Valery'nin bir keresinde dediği gibi. Montag'ın başı hastaymış gibi dönüyordu. Alnından, gözlerinden, burnundan, dudaklarından, çenesinden, omuzlarından ve güçsüzleşmiş kollarından acımasızca dövülmüş gibi hissediyordu kendini. "Hayır, sus, her şeyi karıştırıyorsun, kes artık!" diye bağırmak istedi. Beatty'nin zayıf parmakları bileğinin çevresine dolandı. "Tanrım, ne nabız! Seni yanlış anlamışım değil mi Montag? Ulu Tanrım, nabzın sanki savaştan sonraki günü andırıyor. Sirenler ve çanlar dışında her şey var. Biraz daha konuşayım mı? Şu paniklemiş görüntün hoşuma gidiyor. Swahili dili, Hintçe, İngilizce hepsini konuşurum. Mükemmel bir sağırlar diyaloğu yapıyoruz, Willy." "Dayan Montag!" diye ses kulağına fısıldadı, suları bulandırıyor. "Ah, boş yere korktun!" dedi Beatty. "Tüm yapmak istediğim o sarıldığın kitaplardaki korkunç şeyleri seni her yönde ve her noktada çürütmek için kullanmaktı. Kitaplar o kadar haindirler ki, onların seni desteklediklerini sanırken birden sana karşı oluverirler. Onları başkaları da kullanabilir ve işte o zaman bozkırın ortasında kaybolursun ve kendini büyük bir isimler, şiller, sıfatlar karmaşası ortasında buluverirsin. Ve rüyamın sonunda semenderimle gelerek sana sordum, geliyor musun? Sen de bindin ve birlikte mutlu bir sessizlik içinde itfaiye binasına geldik. Her şey huzurla önemini kaybetti." Beatty Montag'ın bileğini bıraktı. "Sonu iyi biten her şey iyidir." Sessizlik. Montag beyaz taştan oyulmuş bir heykel gibi oturuyordu. Son darbenin kafasındaki yankıları, Faber'ın bu yankıların sona ermesini beklediği karanlık mağarada yavaş yavaş yok oldular. Sonra Montag'ın zihnindeki şaşkınlık tozları dibe çökünce Faber yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. "Tamam, o söyleyeceklerini söyledi, onları dinledin. Şimdi ben de söyleyeceklerimi söyleyeceğim, onları da dinleyeceksin. Sonra onları yargılayarak hangi yöne çıkacağına ya da düşeceğine karar vereceksin. Fakat bu kararın kendi seçimin olmasını istiyorum. Benimki veya yüzbaşınınki değil. Fakat yüzbaşının gerçeğin ve özgürlüğün en tehlikeli düşmanı olan katı ve durağan çoğunluk sürüsüne ait olduğunu unutmamalısın. Aman Tanrım, çoğunluğun müthiş zulmü, hepimizin çalacağı kendi müzik aleti vardır. Ve şimdi hangi kulağınla dinleyeceğine karar vermek sana kalıyor." Montag Faber'a cevap vermek için ağzını açmıştı ki diğerlerinin önünde bu hataya düşmekten istasyonun zilinin çalmasıyla kurtuldu. Tavandaki alarm zili öttü. Odanın karşısındaki alarm rapor telefonu adresi yazarken bir tıkırtı sesi duyuldu. Yüzbaşı Beatty pembe ellerinden birinde oyun kağıtları olduğu halde abartılı bir yavaşlıkla telefona yürüyerek rapor bitince kağıdı kopardı. Kağıda baştan savma bir göz attıktan sonra cebine tıktı. Geri dönerek yerine oturdu. Diğerleri ona baktılar. "Ben sizin bütün paranızı alırken 40 saniye daha bekleyebilir," dedi Beatty mutlu bir ifadeyle. Montag kartlarını bıraktı. "Yoruldun mu Montag? Oyundan çıkıyor musun?"
"Evet."
"Bekle. Pekala, düşünürsek bu eli sonra da bitirebiliriz. Sadece kartlarınızı yüzüstü bırakın ve hemen aletlerinize koşun. İki kat hızla."
Beatty yeniden ayağa kalktı.
"Montag, iyi görünmüyorsun. Yine ateşinin yükseleceği düşüncesinden nefret ediyorum."
"İyi olacağım."
"İyi olacaksın. Bu özel bir iş. Haydi atlayalım." havaya fırlayarak altlarından geçen bir gel git dalgasından son kurtuluş ümidi gibi görünen, fakat onları karanlık boyunca aşağıya, hayata kükreyen gazlı bir ejderin yakıcılığına, soluğuna ve soğurmasına götürecek olan pirinç boruya atladılar. Hey! Gürültü, siren sesleri, tekerleklerin şiddetli sarsılması sonucu oluşan lastik çığlıkları ve tıpkı bir devin midesindeki yiyeceğin çalkalanması gibi gaz yağı kütlesinin parıldayan pirinç tankta çıkardığı seslerle köşeyi döndüler. Soğuk boşluğun içine savrulurken Montag'ın gümüş korkuluğa sarılmış olan parmakları soğuktan titriyor, rüzgar saçlarını arkaya doğru uçuruyor ve dişlerinde ıslıklar çalıyordu. Fakat o, kadınları, o akşam oturma odasında olan küspe kadınları, bir neon rüzgarıyla her şeyin özünün ayaklarının dibinde patlamasını ve onlara aptalca kitap okuyuşunu düşünüyordu. Su tabancalarıyla yangın çıkarmaya çalışmak ne kadar mantıksız ve çılgıncaydı. Öfkenin biri diğerine dönüşüyordu. Öfkenin biri diğerinin yerini alıyordu. Artık ne zaman çılgınlığı tümüyle bırakıp sakinleşecek, gerçekten çok sakin olacaktı.
İşte gidiyoruz.
Montag başını kaldırdı. Beatty hiç araba kullanmazdı fakat bu gece kullanıyordu. Semenderi kavşaklarda köşelere çarpıyor, sürücü koltuğunda öne doğru eğilmiş hali ve uçuşan büyük siyah yağmurluğuyla makinenin ve pirinç numaraların üstünde rüzgara karşı uçan siyah bir yarasaya benziyordu.
İşte dünyanın mutluluğunu korumak için gidiyoruz Montag.
Pembe fosforlu yanakları koyu karanlıkta parıldıyor ve Beatty hiddetle gülümsüyordu.
İşte geldik.
Semender üzerindeki adamların kaymalarına ve dengesiz biçimde sıçramalarına neden olacak kadar sert bir duruş yaptı. Montag gözlerini parmaklarıyla sıkıca kavradı, korkuluktan ayırmadı. Yapamam diye düşündü. Bu yeni göreve nasıl gidebilirim? Bir şeyleri yakmaya nasıl devam edebilirim? Bu evin içine giremem. Ne yönden geldiği rüzgarın kokusundan belli olan Beatty, Montag'ın dirseğinin dibindeydi.
İyi misin Montag?
Adamlar hantal botlarının içinde topallayarak örümcekler kadar sessiz koştular. Sonunda Montag gözlerini kaldırarak döndü. Beatty onun yüzünü inceliyordu.
Bir şey mi var Montag?
Neden dedi Montag yavaşça, benim evimin önünde durduk. 11. ayrımın sonu. Sayfa 165.